Ayrım 41. Arı kovanına çomak sokan kız, Stieg Larsson, sayfa 643. Herkes ayaklanmıştı ki Monica Figueroa'nın meslektaşı, AKD'nin operasyon bölümünden Jesper Thomson, son birkaç saatte yaşananları anlatmak için Monica'nın yanına geldi. Günün önemli bir kısmını diyaliz makinesine bağlı geçiren Clinton, öğleden sonra saat 3 civarında Artilleri Gatan'a döndü. Georg Nyström bir şeyler çeviriyor ama ne olduğunu anlayamadık. Nasıl yani, dedi Monica. Saat 1.30'da merkez istasyonda iki kişiyle buluştu. Sheraton'un barına oturup kahve içtiler. 20 dakika kadar orada kaldılar. Daha sonra Nyström Artilleri Gatan'a döndü. Buluştuğu o iki kişi kim? Bilmiyorum, yeni yüzler. Görüntülerine bakılırsa Doğu Avrupalılar. 35 yaşlarında iki adam. Ne yazık ki onları takip eden arkadaşımız metroda izlerini kaybetmiş. Of, dedi Monica yorgun bir sesle. Fotoğrafları bunlar diyen Jesper, Monica'ya bir dizi fotoğraf uzattı. Adamların yüzlerini inceleyen Monica, onları daha önce hiç görmediğine karar verdi. Tamam, teşekkürler, dedi. Fotoğrafları konferans masasına koyarak bir şeyler yemek için ayağa kalktı. Onun hemen yanındaki Kurt Svensson fotoğraflara baktı. Aman tanrım, dedi. Nikoliç kardeşlerin burada işi ne? Monica birden durdu. Kim? İki baş belası, dedi Kurt Svensson. Tobi ve Miro Nikoliç. Yani kim olduklarını biliyorsun. Evet, Sırplar. 20'li yaşlardayken onları birkaç defa içeri aldık. O zamanlar organize suçlar biriminde çalışıyordum. Miro oldukça tehlikeli biri. Ayrıca adam yaralamaktan aranıyor. Ben kardeşlerin Sırbistan'a kaçıp politikacı ya da başka bir şey olduklarını düşünüyordum.
Politikacı mı?
Evet, 1990'ların ortalarında Yugoslavya'ya dönüp etnik temizliğe katıldılar. Bir çeşit özel faşist milise komuta eden mafya lideri Arkan'la birlikte çalıştılar. Keskin nişancı oldukları söyleniliyor.
Nişancı?
Evet, kiralık katiller. Belgrad'la Stockholm arasında mekik dokurlar. Zaman zaman amcalarının Norrmalm'deki meyhanesinde çalışıyorlardı. Yugoslavlar arasında sigara savaşı denilen iç hesaplaşmada en az iki kişiyi öldürdüklerine dair bilgi aldık. Ama bir türlü ispat edip de onları kodese atamadık. Monica Figueroa dili tutulmuş bir halde fotoğraflara baktı. Birden yüzü sarardı, başını Thorsten Edklint'e çevirdi.
Blomqvist diye bağırdı, sesinde bir panik havası vardı. Onu bir skandala bulaştırmakla yetinmeyi düşünmüyorlar. Onu öldürecekler. Sonra da polis Blomqvist'in evinde kokain bulup kendi yorumunu yapacak.
Ed Clint elini alnına götürdü. Samir'in kazanında Erika Berger'le buluşacaktı diye Monica Kurt Svensson'un omzunu tuttu.
Silahın var mı?
Evet, benimle gel. Monica Figueroa konferans odasından hızla koridora fırladı. Kendi odası 3 kapı ötedeydi. Kapıyı açıp çalışma masasının çekmecesinden beylik silahını aldı. Bütün kuralları çiğneyerek odasının kapısını açık bırakıp asansörlere doğru koştu. Kurt Svensson birkaç saniye ne yapacağını bilemeden bekledi.
Hadi, dedi Bublanski Kurt Svensson'a, Sonya sen de.
Mikael Blomqvist Samir'in kazanının kapısından girdiğinde saat 18.20 idi. Erika Berger ondan biraz önce gelmiş, kapının girişinde bara yakın bir masaya oturmuştu. Mikael Erika'yı yanağından öpüp oturdu. İki büyük bira ve kuzu yahnisi ısmarladılar. Biraları yemekten önce geldi.
TV4'teki kız nasıldı, dedi Erika Berger.
Her zamanki gibi, soğuk. Erika Berger bir kahkaha attı. İşine gelmediği zaman nasıl da kafayı takıyorsun? Düşün, Blomqvist'in cazibesine kapılmayan bir kız. Bu cazibeye kapılmayan çok kız oldu, dedi Mikael. Senin günün nasıl geçti?
Boşa geçti ama yayıncılar kulübünde S&P hakkında yapılacak bir tartışma paneline katılma önerisini kabul ettim. Bu konuyla ilgili son katkım bu olacak.
Harika.
Milenyuma dönmek o kadar güzel bir duygu ki, dedi Erika.
Senin geri dönmene ne kadar sevindiğimi tahmin bile edemezsin. Hala bu duyguya alışamadım.
Tekrar işe başlamak çok güzel.
Çok mutluyum. Ben de tuvalete gitmek zorundayım, diyen Mikael ayağa kalktı. Birkaç adım atmıştı ki kapıdan giren 35 yaşlarındaki bir adamla burun buruna geldi. Yüzü Doğu Avrupalıları andıran adam gözlerini Mikael'e dikmişti. Mikael adamın elindeki otomatik silahı fark etti. Monica, Sonia ve Kurt, Riddar Holmen'e ulaştıklarında Thorsten Edklint arayarak ne Mikael'in ne de Erika'nın telefonlarından cevap alabildiğini söyledi. Belki de yemekte oldukları için telefonlarını kapatmışlardı. Kendi kendine küfürler yağdıran Monica Figueroa, Zöder Malmstrog'u 80 kilometre hızla geçti. Arabanın üzerine sinyal lambasını yerleştirmiş ve sirenleri çalıştırmıştı. Hans Gatan'a keskin bir dönüş yaptı. Kurt Svensson kapıya dayanarak dengesini sağladıktan sonra silahını çıkarıp namluda kurşun olup olmadığını kontrol etti. Arka koltukta oturan Sonya Modik de aynısını yaptı.
''Destek istemeliyiz.'' dedi Kurt Svensson. ''Nikoliç kardeşlerin şakası yok.''
Monica başını salladı.
''Şöyle yapacağız.'' dedi. ''Sonya ile ben hemen restorana dalacağız. Umarım Erika ile Mikael içeridedir. Kurt, sen Nikoliç kardeşleri tanıyorsun. Dışarıda bekleyip etrafa göz kulak olacaksın.''
Tamam.
Eğer ortalık sakinse Blomqvist ile Berger'i restorandan alıp emniyet müdürlüğüne götüreceğiz. Ama eğer en küçük bir şüphe duyarsak içeride destek bekleyeceğiz.
Tamam dedi Sonya Modik. Polis telsizinden yapılan anonsu duyduklarında hala Horns Gatan'daydılar. Bütün ekiplere. Tavast Gatan'da çatışma. Samir'in kazanı restoranında.
Monica Figueroa'nın göğsüne bir sancı saplandı.
Erika Berger tuvalete gitmek için masadan kalkan Mikael'in kapının girişinde 35 yaşlarında bir adamla karşı karşıya geldiğini gördü. Nedenini bilmeden kaşlarını çattı. Yabancı adam Mikael'e şaşkın bir yüz ifadesiyle bakıyordu. Adamın Mikael'in bir tanıdığı olup olmadığını merak etti Berger. Adamın bir adım gerileyerek elindeki çantayı yere bıraktığını gördü. Önce ne olduğunu anlayamadı, adamın elindeki otomatik silahı Mikael'e doğrultmasıyla donup kaldı. Mikael hiç düşünmeden sol elini uzatıp namluyu tutarak havaya kaldırdı. Saniyeler içinde yüzünün önünden kurşunlar uçuştu. Küçük restoran kulakları sağır eden patlamalarla çınladı. Tavandan aşağıya sıvılar ve kırılan lambaların camları yağdı. Namludan 11 kurşun çıkmıştı. Kısa bir an Mikael'le göz göze gelen Miro Nikoliç bir adım gerileyerek silahın namlusunu Mikael'in elinden kurtarmaya çalıştı. Mikael bunu beklemiyordu, namluyu elinden kaçırdı. Birden ölümle yüz yüze geldiğini anladı. Hiç düşünmeden adamın üzerine atıldı. Kendini bu davranışının kurtardığını, korunmak için eğilmeye ya da gerilemeye kalkması halinde postu deldireceğini daha sonra anlayacaktı. Tekrar otomatik silahın namlusuna yapıştı. Bedeniyle yüklenerek saldırganı duvara dayadı. 6-7 kurşunun daha ateşlendiğini duydu. Namluyu yere çevirmek için canhıraş çabalıyordu. Erika Berger silah ikinci defa patlamaya başladığında içgüdüsel olarak masanın altına eğilmişti. Yere düşüp başını bir sandalyeye vurdu. Yerde iki büklüm olup biraz önce oturduğu sandalyenin hemen arkasındaki duvarda beliren 3 kurşun deliğine baktı. Başını girişe çevirdi. Mikael hala adamla boğuşuyordu. Dizlerinin üzerine çökmüş, iki eliyle tuttuğu otomatik tüfeği bükerek adamın elinden almaya çalışıyor. Adam da silahı Mikael'den kurtarmaya çabalıyordu. Mikael'in yüzüne ve şakağına üst üste yumruklar indirdi. Monica Figueroa, Samir'in restoranının hemen karşısındaki kaldırımda frene bastı. Hemen arabadan çıkıp restorana doğru koştu. Elindeki Zigzaver marka tabancanın emniyetini açtı ve o anda restoranın hemen önüne park etmiş arabayı fark etti. Direksiyonda Tommy Nikoliç oturuyordu. Yan kapıdan silahını ona doğrultan Monica, "Polis ellerini kaldır!" diye bağırdı. Tommy Nikoliç ellerini kaldırdı. "Arabadan çık, yere yat!" diye kükreyen Monica'nın sesinde müthiş bir öfke vardı. Kurt Svensson'a dönüp restorana dedi. Kurt Svensson ile Sonya Modik restorana doğru fırladılar. Sonya Modik çocuklarını düşündü. Destek beklemeden, kurşun geçirmez yelek takmadan, durumun ne olduğunu görmeden çekilmiş bir silahla restorana dalmak polis talimatlarına uymuyordu. Restorandan gelen kurşun seslerini duydu. Mikael Blomqvist, Miro Nikoliç yeniden ateş etmeye başlamadan önce orta parmağını tetik yoluna sokmuştu. Miro ateş etmek için tetiğe basarken tetik yoluna sıkışan parmağında müthiş bir acı duyuyordu Mikael. Ama parmağı orada olduğu sürece Miro silahı ateşleyemezdi. Başının her tarafına yumruklar yağarken eğer bu acıya dayanamaz da parmağımı çekersem sonum gelir diye düşündü. Adamın elinde otomatik silah olduğunu gördüğü andan sonra aklı başında düşünebildiği tek şey buydu. Dişlerini sıkıp orta parmağını tetik boşluğuna iyice yerleştirdi. Daha sonra ayaklarıyla yerden destek alıp bir omzuyla saldırganı iterek ayağa kalkmaya çalıştı. Sağ elini tuttuğu namludan çekip dirseğini kaldırarak yumruklardan korunmaya çalışıyordu. Miro Nikolic dirseğine ve kaburgalarına vurmaya başlamıştı. Bir süre sonra tekrar göz göze geldiler. Bir saniye sonra Mikhail saldırganın ondan uzaklaştığını fark etti. Orta parmağında müthiş bir acı duydu. Arkasından da Kurt Svensson'un devasa bedenini gördü. Svensson, Nikolic'i kelimenin tam anlamıyla ensesinden tutup havaya kaldırmış ve kafasını kapının kenarına çarpmıştı. Sonya Mudig'in yere yat diye bağırdığını duydu. Polis, silahını bırak! Mikhail başını çevirdi. Sonya Mudig iki eliyle birden kavradığı silahıyla bacaklarını yana açmış etrafını kollayarak dikiliyordu. Sonunda silahın namlusunu tavana kaldırıp gözlerini Mikhail'e dikti. ''Yaralandın mı?'' diye sordu. Mikhail ona şaşkın bir şekilde baktı. Kaşlarından ve burnundan kanlar akıyordu. ''Sanırım parmağım kırıldı.'' dedi ve yere oturdu. Monica Figueroa, Tommy Nikolic'i kaldırıma yatırdıktan bir dakika sonra Södermalm polisinden destek geldi. Kimliğini açıklayıp Nikolic'i onlara teslim eden Figueroa restorana doğru koştu. Kapıda durup içeriği kontrol etti. Mikael Blomqvist ile Erika Berger yerde oturuyorlardı. Yüzünden kanlar akan Blomqvist şokta gibiydi. Monica derin bir nefes aldı. Tanrı'ya şükür yaşıyordu. Erika Berger kolunu Mikael'in boynuna doladığında kaşlarını çattı. Sonya Mudig diz çökmüş Blomqvist'in parmağını kontrol ediyordu. Kurt Svensson tren çarpmışa dönmüş Miro Nikolic'in bileklerine kelepçe takıyordu. Yerde İsveç ordusunun kullandığı türden otomatik bir silah vardı. Restoran çalışanları ve müşterileri korku ve şaşkınlıktan donup kalmışlardı. Sandalyeler devrilmiş, her tarafı bardak ve tabak kırıkları kaplamıştı. Etraf barut kokuyordu. Neyse ki ölü ve yaralı yoktu. Polisler silahlarını çekmiş restorana girerlerken Monica Kurt Svensson'un omzuna dokundu. ''Miro Nikolic'in arandığını söylemiştin.'' ''Evet, bir yıl önce adam yaralamaktan.''
''İyi, o zaman şöyle yapıyoruz. Ben Blomqvist'le Berger'i alıp hemen ortadan kayboluyorum. Sen burada kalıyorsun.''
''Sonya Mudig, buraya yemek yemeye geldiniz ve sen Nikolic'i hemen tanıdın. Onu gözaltına almaya çalıştın ama o silahını çekip ateşledi. Sen de onu etkisiz hale getirdin.''
Kurt Svensson şaşkın gözlerle baktı.
''Bunu yutmazlar, görgü tanıkları var.
Görgü tanıkları birilerinin kavga ettiğini, silahla ateş edildiğini söyleyecektir. Yarınki sabah gazetelerini atlatmamız yeter. Yani Nikolic kardeşler, sen onları tanıdığın için tesadüfen yakalandılar.''
Kurt Svensson etrafındaki karmaşaya baktıktan sonra kafasını salladı. Monica Figueroa polislerin arasından yol açıp Mikhail ile Erika'yı sokağa çıkararak arabasının arka koltuğuna oturttu. Daha sonra oraya gelen ekiplerin amirinin yanına gidip arabasında oturan Mikhail ve Erika'yı işaret ederek alçak sesle yarım dakika kadar konuştu. Çok şaşırmış görünen amir en sonunda başını salladı. Monica arabayı Zirkensdam'da bir kaldırımın kenarına park edip başını arka koltuğa çevirdi.
''Durumun ne kadar kötü.''
''Birkaç sıyrık var. Dişlerim yerinde. Orta parmağım berbat.''
''Sen Görans Hastanesi'nin aciline gidiyoruz.''
''Neler oluyor?'' dedi Erika Berger. ''Sen kimsin?''
''Affedersin.'' dedi Mikhail. ''Bu Monica Figueroa. Sapo'da çalışıyor. Monica, bu Erika Berger.''
''Biliyorum.'' dedi Monica duygusuz bir sesle. Erika Berger'e bakmadı.
''Monica ile araştırma sırasında tanıştık. Benim Sapo'daki kontağım o.''
''Anlıyorum.'' diyen Erika birden titremeye başladı. Monica Figueroa Erika'ya ters ters baktı.
''Ne oluyor?'' diye sordu Mikhail.
''Şu kokain işini yanlış yorumladık.'' dedi Monica. ''Biz seni gözden düşürmek için tuzak kurduklarını düşündük. Ama onlar seni öldürtecek, soruşturma için evinde arama yapan polisler de kokaini bulacaktı.''
''Ne kokaini?'' dedi Erika Berger.
Mikhail bir süre gözlerini kapattı.
''Beni hastaneye götürün.''
''Yakalandılar mı?'' diye bağırdı Frederick Clinton. Yüreği sıkışıyordu.
''Telaşlanmaya gerek yok.'' dedi. ''Görünüşe göre yalnızca bir tesadüf.''
''Tesadüf mü?''
''Miro Nikolic eski bir olaydan dolayı aranıyordu. Asayişten bir polis restorana girdiğinde onu tanımış. Nikolic de paniğe kapılıp kendini korumak için silaha sarılmış.''
''Blomqvist?''
''Onun olayla bir ilgisi yok. Olay anında restoranda olup olmadığından emin bile değiliz.''
''Buna inanamıyorum.'' dedi Frederick Clinton. ''Nikolic kardeşler neler biliyor?''
Bizim hakkımızda mı? Hiçbir şey. Björk'ün de Blomqvist'in de kokain işiyle ilgili bir nedenle ortadan kaldırılmak istendiğini düşünüyorlar.
Ama oraya Blomqvist'i öldürmeye gittiler.
Tamam, ama herhalde onu öldürmek için oraya gittiklerini söylemeyecekler. En azından mahkemeye kadar çenelerini tutarlar. Ruhsatsız silah taşımak ve görevli memura karşı gelmekten cezaevini boylarlar.
Aptal kafalar, dedi Clinton.
Evet, kendilerini kaybettiler. Bir süreliğine Blomqvist'in peşini bırakalım ama bu işten bize zarar gelmeyecek.
Susan Linder ve Milton Security'nin özel koruma bölümünden iki azman, Michael Blomqvist ile Erika Berger'i emniyet müdürlüğünden gece 11'de aldılar.
Sonunda ayaklanmışsın, dedi Susan Linder Erika'ya.
Öyle, dedi Erika sıkıntılı bir ifadeyle. Erika hastaneye giderken tam anlamıyla şoktaydı. Ölümle burun buruna geldiklerinin ayrımına biraz geç varmıştı.
Michael acilde bir saat kalmış, yüzünü temizleyip bantlamışlar, röntgenini çektikleri orta parmağını sarmışlardı. Parmağının ucu fena ezilmişti, büyük ihtimalle tırnağa düşecekti. Komik olanı da en ciddi yarayı, Kurt Swenson onu kurtarmak için Miro Nikolic'i ensesinden tutup çekerken almıştı. Silahın tetik boşluğunda kalan parmağı ortasından kırılmış, canı felaket acımıştı.
Michael Blomqvist olayın şokunu 2 saat geçip de SAPO'nun anayasa koruma dairesine geldiğinde yaşamaya başlamıştı.
Cinayet masası komiseri Bublanski ile savcı Gustafson'a ifade verirken birden üşümeye başlamış, müthiş bir yorgunluk hissetmiş ve soruları dinlerken arada bir uyuklamıştı. Arkasından da bir sürü gevezelik başlamıştı.
''Ne planladıklarını bilmiyoruz.'' dedi Monica Figueroa'la. ''Yalnızca Blomqvist'i mi öldürmek istediler, yoksa hedeflerinde Erika'da var mıydı bunu da bilmiyoruz. Bir daha denerler mi ya da Millennium'da tehdit altında mı hiçbir fikrimiz yok. Ayrıca servis için en büyük tehdit Salan derken onun için öldürmediklerini de anlayamadık.''
Thorsten Edklint ilk olarak Michael Blomqvist ile Erika Berger'e koruma tahsis edilmesini istedi. Ama Figueroa ile konuyu tarttıktan sonra SAPO'nun özel koruma dairesinden koruma tahsis etmenin dikkat çekeceğini düşünerek bundan vazgeçti. Erika Berger polis korumasını reddederek durumu çözdü. Dragan Armanski'yi arayıp neler olduğunu anlattı. Bu da Susan Linder'in akşamın geç bir saatinde göreve çağrılmasıyla sonuçlandı.
Michael Blomqvist ile Erika Berger, Drottningholm ile Ekerö arasında güvenli bir evin ikinci katına yerleştirildiler. Bu 1930'lardan kalma göl manzaralı kocaman bir villaydı. Göz alıcı bahçesinde birkaç ek bina vardı. Milton Security'ye ait olan bu villada Martine Sjögren kalıyordu. 68 yaşındaki Sjögren 15 yıl önce bir görev sırasında kazayla ölen Hans Sjögren'in eşiydi. Dragan Armanski cenaze töreninden sonra uzun yıllar arkadaşlık ettiği meslektaşının karısıyla konuşarak onu bu eve yerleştirmişti. Evde kira ödemeden kalan kadın, Milton Security herhangi bir nedenle birini korumaya aldığında evi hazır tutuyordu.
Erika Berger ile Michael Blomqvist üst kata yerleşirlerken onlarla birlikte gelen Monica Figueroa mutfakta bir sandalyeye çökmüştü. Susan Linder evin etrafındaki alarm sistemi ve gözetleme kameralarını gözden geçirirken Martine Sjögren de onlara kahve hazırlıyordu.
Sjögren yukarıya, banyonun kapısının önündeki dolabın çekmecelerinde diş fırçası ve temizlik malzemeleri var diye bağırdı.
Susan Linder ile Milton Security'den 2 koruma alt kata yerleşmişlerdi.
Dün sabah 4'te uyandırıldığımdan beri ayaktayım, dedi Susan Linder. Siz aranızda nöbet bölüşümü yapın ama beni sabah 5'e kadar uyandırmayın.
Sen uyumana bak, dedi 2 koruma.
Teşekkür eden Susan Linder gidip yattı. Monica Figueroa dalgın gözlerle 2 güvenlik görevlisini izliyordu. Bahçedeki hareket dedektörünü devreye soktuktan sonra ilk nöbeti kim tutacak diye aralarında çöp çekiyorlardı. Kaybeden güvenlik görevlisi sandviç hazırlayıp mutfağın yanındaki televizyon odasına yerleşti. Monica Figueroa çiçekli kahve fincanlarını inceliyordu. O da sabahın erken saatlerinden biri ayaktaydı ve kendisini çok bitkin hissediyordu. Tam eve gitmeyi düşünürken Erika Berger bir fincan kahve almak için aşağı indi. Masanın öteki tarafına Monica'nın karşısına oturdu.
Michael başını yastığa koyar koymaz uyudu, dedi.
Adrenalin reaksiyonu, dedi Monica Figueroa.
Şimdi ne olacak?
Birkaç gün ortalarda görünmeyeceksiniz. Bu iş bir hafta sonra şu ya da bu biçimde bitecek. Sen nasılsın?
İşte biraz sarsıldım. Bu tür şeyler bir insanın başına her gün gelmez. Biraz önce kocamı arayıp eve niçin gidemeyeceğimi anlattım.
Ben Gregor'le kimle evli olduğunu biliyorum.
Bir süre sustular. Monica gözlerini ovarak esnedi. Eve gidip uyuyacağım dedi.
Tanrı aşkına, artık şu oyunu bırak da yukarı çıkıp Mikael'in yanına yat dedi Erika.
Monica Figueroa şaşırmıştı. O kadar belli mi dedi.
Erika başını salladı. Yoksa Mikael bir şey?
Tek bir söz etmedi. Kadın arkadaşları söz konusu olduğunda çok ketum davranır. Ama bazen açık bir kitap gibidir. Ayrıca senin bana nasıl düşmanca baktığın da ortada. Demek ki bir şeyler gizliyorsunuz.
Patronumdan dedi Monica Figueroa.
Patronun?
Evet, eğer Ed Clint bunu duyarsa küplere biner.
Anlıyorum. Seninle Mikael arasında ne var bilmiyorum ama ben senin rakibin değilim dedi Erika.
Değil misin?
Mikael'le arada bir yatarız ama onunla evli değilim.
Aranızda özel bir ilişki olduğunu anlıyorum. Zandham'da birlikteyken Mikael bir şeyler anlattı.
Zandham'a gittin mi dedi Erika. Öyleyse durum ciddi.
Benimle dalga geçme.
Monica, umarım sen ve Mikael aranıza girmemeye çalışacağım.
Peki beceremezsen?
Erika omuzlarını silkti. Mikael'in eski karısı kendisini benimle aldattığını öğrendiğinde çıldırıp Mikael'i kapının önüne koydu. Suç bendeydi. Mikael yalnız yaşayıp ulaşılabilir olduğu sürece vicdan azabı çekmem. Ama biriyle ciddi bir ilişki kurduğunda uzakta durmak için kendi kendime söz verdim.
Ona yatırım yapar mıyım bilmiyorum.
Mikael özel biri, aşık mısın?
Sanırım.
İyi o zaman. Bunu ona hemen söyleme. Hadi şimdi git de yat.
Monica bir süre düşündükten sonra ikinci kata çıktı, soyunup Mikael'in yanına yattı. Bir şeyler mırıldanan Mikael kolunu beline doladı. Mutfakta yalnız kalan Erika Berger düşüncelere daldı. Derin bir mutsuzluk hissediyordu.
41. ayrımın sonu. Sayfa 657.